Ayrım 17, sayfa 84. Ancak özgül bilgi biçimlerinin özgül maddi çıkarlarla bağlantılı olması, belirlenim derecesinin otomatik olarak bütün bilgi ürünlerini ideolojik sınıfına soktuğu anlamına gelmez. Marx, fikirlerin mekanik biçimde ekonomik çıkarlara indirgenmesine karşı çıkarak, yönetici sınıfın ideolojik unsurları ile bu özgül toplumsal formasyonun özgür tinsel üretimi arasında önemli bir ayrım yapmaktadır. Ekonomik yapı eşitsiz biçimde gelişir ve tutarlı bir çıkarlar dizisi doğuran homojen bir birleşik bütün oluşturmaz. Marx'ın argümanları bilgiyi nesnel ve bilimsel gören bir anlayışa, toplumsal varoluşu açısından bu öğelerle zorunlu bir bağı olmasına rağmen ekonomik ve toplumsal güçlerden bağımsız bir gerçekliğe de işaret etmektedir. Bununla birlikte ideoloji, ekonomik ve sınıfsal çıkarlarla doğrudan bağlı olan bir gölge fenomendir. İdeolojinin işlevi, çelişkileri gizleyen, toplumsal ilişkileri mistifiye eden ve görünümler dünyasını fetişleştiren bir işlevdir. İdeolojik bilgi, bilimsel bilgiden ayrı olarak insan ilişkilerinin yabancılaşmış doğasıyla başlar ve yabancılaşmanın toplumsal tarihsel temeli ile toplumsal ilişkilere etkisini kavrayacak güçte değildir. Marx'ın ideoloji teorisi bu yüzden erken dönem yazılarında geliştirmiş olduğu yabancılaşma kavramından ayrılamaz. İdeoloji, toplumun tarihsel ve sosyolojik bir gerçeklik olarak incelenmesinde yeterli bir metodolojik bakış açısı getiremez. Klasik siyasal iktisat, kapitalizmin hem ideolojik analizini hem de nesnel bilimsel incelenmesini birleştirmiş, buna bağlı olarak kendi teorik çerçevesi içinden bir yandan kendi analizinin ürettiği çelişkileri kavrayamazken, öbür yandan ekonomik olguların ve süreçlerin nesnel doğasını vurgulayan ampirik bir metodoloji ortaya çıkarmıştır. Bilimin ideolojiyle, metodolojinin ideolojiyle olan bu karmaşık ilişkisi, Marx'ın üretimin her biri ayrı bir değer kaynağını oluşturan sermaye, toprak ve emek gibi üç faktörden çıktığını iddia eden kaba iktisadın ünlü üçlü formülü analizinde büyük bir açıklıkla sergilenmiştir. Marx'a göre bu formülasyonda toplumsal ilişkilerin mistifikasyonu ve şeyleştirilmesi, tarihsel açıdan özgür toplumsal üretim biçimlerini emek sürecinden ayırarak sağlanmış, parçalar bütünden (parantez) Monsieur le sermaye ile Madame de Toprak'ın toplumsal karakterler ve aynı zamanda doğrudan basit şeyler olarak hayalet yürüyüşleri yaptıkları büyülü, çarpık, baş aşağı duran dünya koparılmıştır. Yalnız klasik siyasal iktisada ilişkin buna benzer pek çok formülasyonda olduğu gibi üçlü formülde bir hayli gerçeklik payı taşımaktadır. Üreticiler üretim araçlarından ayrılmış durumdadır. Getiriler kapitalizmin üç büyük sınıfının gelirlerini oluşturur. Bunlar bölüşüm ilişkileri yani biçimleridir. Zira yeni üretilen total değerin üretim güçlerinin sahipleri arasında bölüştürüldüğü ilişkileri ifade ederler. Yine de üçlü formül, içsel, temel ama gizli olan asli yapıdan ve ona denk düşen anlayıştan ziyade, ekonomik ilişkilerin yüzeysel modelinin bir kabulüne dayandığı için bilimsel olmaktan ziyade ideolojiktir. Eğer görünüş ile gerçeklik her zaman çakışsaydı, Marx'a göre bütün bilim gereksiz hale gelirdi. Toplum biliminin görevi tam da temeldeki biçimleri, görünümler yasasını doğuran toplumun yapılarını keşfedip analiz etmekte yatmaktadır. Marx'ın yöntem düşüncesinin kritik önemi de buradan kaynaklanır. Parantez, Marx, 1958, sayfa 500, 877, 205. Marx'ın yöntemi, temel ve üst yapı. Marx'ın Hegel'in idealist felsefesinin egemen olduğu bir kültürde kaleme alınmış olan ilk dönem yazılarında yabancılaşma gibi Hegelci kategorileri kullanmasına rağmen genel felsefenin metafizik soyutlamaları ile metodolojisi reddedilmişti. Oysa 1858'e gelindiğinde Marx'ın Hegel'e bakışı artık değişmiş durumdaydı ve Hegel'in mantıkını anlaşılabilir bir biçimde Hegel'in keşfettiği ama aynı zamanda mistisizmle sarmaladığı yöntemde rasyonel olan şey diye yorumluyordu. Bu Engels'in daha sonra mistik kabuğu içindeki rasyonel çekirdeği çıkarmak ve materyalist bir diyalektik geliştirmek açısından zorunlu gördüğü Hegel'in yöntemi ile sistemi arasında yaptığı ayrımdır. Marx bunu başarmak için spekülatif, felsefi bir ilke olarak değil, basitten karmaşığa, parçadan bütüne giden, ilişkileri kavrayan, metodolojik bir araç olarak totallik kategorisini benimsemişti. Marx, kapitali, metanın, kapitalizmin temel çelişkilerini içinde taşıdığını ileri sürerek, değerin basit biçimiyle bir metanın başka bir meta karşılığında değiştirilmesiyle başlamıştı. Ama meta ayrıca bir bütünle, bir totallikle, ekonomik, politik ve toplumsal bir sistem olarak kapitalizmle ilişkili olması gereken bir parçadır. Dolayısıyla Marx'ın yöntemi, bütün kavramını parçalarının basit toplamı olarak tanımlayan felsefelere olduğu kadar metodolojik bireyciliğin (parantez örneğin paydacılık, rasyonalizm) atomistik yaklaşımına da karşıydı. Marx'a göre totallik fenomenlerin karşılıklı bağlılığıyla bir yapıya kavuşur. Olgular yalıtılmış ve dışsal veriler değil, ondan bağımsızlık kazanmasına rağmen bütünle zorunlu bir ilişki içinde var olan içsel bakımdan ilintili öğelerdir. Marx, her toplumun üretim ilişkileri bir bütün oluşturur ve yalnızca bu anlamda kavranıp analiz edilebilir, diye yazmıştı. Marx, toplumu bir totallik olarak analiz ederken, üretim tarzındaki gerçek temeller, parantez, teknolojik ve insani kaynaklar dahil olmak üzere ekonomik temel ile üst yapı, parantez, kültürel, ideolojik ve politik pratikler ile kurumlar arasında bir ayrıma gitmekteydi. Üretim ilişkileri, parantez, üretimin iş bölümü, otorite ve hukuk aracılığıyla toplumsal açıdan örgütlenme yolları. Ekonomik yapıya denk düşmektedir. Marx'ın modeli, üretim güçleri ile üretim ilişkileri arasında denk bir ilişki bulunduğunu varsayar. Üretim ilişkileri, bir bütün olarak üretimin çıkarlarını hizmet ederken, üst yapının gölge fenomen statüsüne indirgenmesiyle ekonomik güçler öncelik kazanmaktadır. Genç Marx'ın el tezgahı feodal beyin toplumunu, buharlı tezgah sanayi kapitalistinin toplumunu yaratır. Parantez, Marx 1961 sayfa 109 doğrultusundaki açıklamasının kaynağı budur. Ancak Marx, olgun dönemindeki yazılarında toplumsal yaşamın üretimi ve yeniden üretiminde üst yapı öğelerinin can alıcı bir rol oynadığını vurgulayarak, bu tür katı, işlevselci modellerden sık sık ayrılmaktadır. Nitekim Kapital'de şunları yazar: Protestanlık hemen hemen bütün geleneksel tatilleri çalışma günlerine çevirerek sermayenin doğuşunda önemli bir rol oynar. Parantez Marx 1957 sayfa 276. Toplumun ideal diye anılan özellikleri maddi güçler olarak toplumsal yeniden üretime katkıda bulunmaktadır. Temel ve üst yapı modelini ortaya koyarken üretimin nesnel ve öznel koşullarını ayırmak da önemlidir. Marx'ın sosyolojisini kuşatmış olan karışıklık, büyük ölçüde onun toplumsal gerçeklik ile toplumsal analizin öznel ve nesnel niteliğini birleştirmenin fiili yollarını arayan metodolojisinin yanlış anlaşılmasıyla bağlantılıdır. Marx, Kapital'e ön sözde, ekonomik biçimlerin analizinde, mikroskopların da kimyasal tepkimelerinde işe yaramayacağını yazar. İkisinin de yerini soyutlama gücü almalıdır, diyen Marx, Grundrisse de doğru bilimsel yaklaşımın yüzeysel olarak nüfus ya da dünya pazarı gibi fiili ön koşullardan, gerçek ve somut öğelerden yola çıktığını, böyle bir prosedürün yanlış olduğunu, zira görünüşte somut olanın gerçekte soyut olduğunu ileri sürer. Nüfus, örneğin birisi onu oluşturan sınıfları dikkate almazsa bir soyutlamadır. Eğer onların bağlı oldukları faktörler, yani ücret, emek, sermaye ve benzeri bilinmezse, bu sınıflar da boş terimler olarak kalır. Bu faktörler değişimi, iş bölümünü, fiyatları ve benzeri ön varsayar. Örneğin sermaye, ücretler, emek, değer, para, fiyat ve benzeri olmadan hiçbir şeydir. Nüfus çıkış noktası olarak alınacaksa, çok belirsiz bir nosyon olan karmaşık bir bütün düşüncesine varılır ve daha yakın bir tanımla da analitik olarak giderek basitleşen kavramlara ulaşılır. Hayali somut terimlerden en basit tanımlara ulaşılana kadar giderek daha yüzeysel soyutlamalara geçilir. Buradan da bir kere daha nüfus kavramına, bu sefer bir bütünle ilgili belirsiz bir nosyon değil, çok sayıda belirlenimden ve ilişkiden oluşan bir totalliktir. Ulaşılana kadar yolculuğu yeniden ve karşıt yönde yapmak zorunlu hale gelir. Parantez Marx 1971 sayfa 205-206. Dolayısıyla toplumun incelenmesinde bilimsel yöntem daima somuttan başlayıp soyuta doğru giden olguların gözlemlenmesinin zıttıdır. Bilimsel irdeleme ham madde yaklaşımını benimsemez. Ancak genel kategorilerden başlayarak nesnenin iç yapısını araştırır. Bunun için klasik siyasal iktisat nüfusla başlamakta haklı, ancak nüfusu ister istemez karmaşık ve kaotik ampirik malzemelerden arındırılmış, ideal, genel bir biçime yaklaştıran, soyut bir bütün olmaktan ziyade somut bir olgu olarak tanımlamakta hatalıydı. Soyuttan somuta gitmek, düşünmenin somutu özümlemesinin ve onu somut bir zihinsel kategori olarak yeniden üretmesinin yoludur. Böylece kapitalizmin bir sistem olarak incelenmesinin tekil sermayeler, rekabet ve onun tarihsel gerçekliğini oluşturan diğer öğelerden değil, olduğu haliyle sermayeden, genel olarak sermayeden başlaması gerektiğini söyleyebiliriz. Pek çok sermayenin devreye girişi burada araştırmaya bulaştırılmamalıdır. Çok sayıdaki sermayenin ilişkisi, onların ortak yanlarını sermaye olma niteliklerini inceledikten sonra daha iyi açıklanır. Tekil sermayelerden ayrı olan genel sermaye gerçekten de 1. Yalnızca bir soyutlama olarak görünür, yapay bir soyutlama değil, sermayeyi diğer zenginlik biçimlerinden ayıran özgül farklılıkları kavrayan bir soyutlamadır. 2. Yine de genel sermaye, tekil gerçek sermayelerden ayrı olarak başlı başına gerçek bir varoluşa sahiptir. Parantez, Marx, 1973, sayfa 517-449. Demek ki kapitalizm, bütün karmaşık, tarihsel olarak özgül, çetrefil özelliklerinin yanı sıra onun içsel özünün ya da yapısının karşısında görünüşü de bir kenara bırakılarak bir soyutlama, saf bir biçim olarak incelenmiştir. Bu yüzden Marx'ın bütüncül metodolojisi, gerçeklikte asla var olmayan ideal bir kapitalizmi, toplumsal değişim, sınıfın oluşumu ve toplumsal yapı analizinde durmadan yenilenen bir modeli varsayar. Söz gelimi, üretim analizi genellikle özgül kişiler ya da tarihsel dönemler ekseninde düşünülmüştür. Ancak bütün üretim aşamaları ortak özellikler taşır. Genelde üretim bir soyutlamadır. Ancak gerçekten ortak yönleri vurgulayıp tanımlaması ve bu şekilde tekrardan kaçınması ölçüsünde akla uygun bir soyutlamadır. Marx, bazı özelliklerin en eski çağlarda olduğu kadar en modern çağlarda da bulunduğunu ileri sürmektedir. Ancak bütün ve her türlü üretimin genel koşulları dediğimiz şey, gerçek tarihsel üretim aşamalarının hiçbirini açıklamayan soyut anlayışlardan başka bir şey değildir. Parantez, Marx, 1971, sayfa 189-183. Üretim, bölüşüm, değişim ve tüketim arasındaki ilişki, ancak üretimin içsel doğasını bütün biçimlerde ortak olan belirlenimleri ayırarak ve tarihsel bakımdan özgül öğelerin gelişmelerinin sırrı burada yattığı için genelden hangi yollarla ayrıldığını kavrayarak kurulabilir. Böylece Marx'ın yöntemi nüfus, üretim, devlet ve benzeri önceden verilmiş bir bütünden yola çıkacak ve bütünü oluşturan öğeleri daha da çok soyutlayacaktır. Daha sonra ardışık bir değerlendirmeler süreciyle bu öğeler organik biçimde bütünün kendisiyle ilişkilendirilecektir. Marx, öznenin, toplumun daima kavrayışın ön koşulu olarak tasarlanması gerektiğinden bahsederken, kendi başına hiçbir kategorinin bilimsel toplumsal analiz açısından yeterli bir çıkış noktası oluşturamayacağını ifade etmektedir. Gerek açıklama, gerekse anlama, bir nesnenin tarihsel ve genetik belirlenimleri, onun içsel yapısının ve bütünle ilişkilerinin (parantez art zamanlı ve eş zamanlı) kavranışıyla birlikte ele alındığında Marx'ın diyalektik metodolojik çerçevesi içinde birleştirilir. Marx, Kapital'in ilk iki cildinde egemen ilişkiyi bu oluşturuyorsa yasaların, eğilimlerin ve öngörü ihtimalinin varlığını belirleme olanağı doğduğu düşüncesini ortaya atarak, kapitalist toplumu temel bir ilişkide, sermaye-emek ilişkisinde, onun içsel yapısında soyutlar ve basitleştirir. Bu nedenledir ki Marx'ın sınıf, çatışma ve toplumsal değişim hakkındaki sosyolojisi yorumlanmaya çalışıldığında mutlaka onun metodoloji tartışmasıyla bağ kurmak gerekmektedir.